Hoş geldiniz değerli kardeşim. Burası Müjde Yayın Kurumu. Bu ağzın size yarar getirmesini diliyoruz. Konuşmanın sonunda vereceğimiz adrese sorularınız ve düşüncelerinizi gönderebilirsiniz. İyi dinlemeler.
Bugün dedik ya günümüzün anlam ve önemi diriliş. Ben de epey düşündüm. Hatta Luka 5. bölümden hazırlıklara başlamıştım. Bu son zamanlarda, son günlerde gittiğim kiliselerde onların hazırladığı toplantılara katıldığımda konuşmacı olarak da beni çağırmışlardı. Ondan sonra ya da gittiğim değişik yerlerde hep bu günün anlam ve önemini anlatan konuyu dile getirdim, diriliş konusunu. O kadar çok teşvik oldum ki, yani 3 defa mı 4 defa mı konuşunca dedim ki ya aslında niye olmasın? Bugün Gensheim'de bırakayım Luka 5'i. Öğrencilerin ilk seçilişi vardı orada. Tanrı ağı at dedi İsa Mesih. Ağı dop dolu bir şekilde dolmuştu. Bıraktım onu ve diriliş konusunu size paylaşmaya ihtiyacı ya da gereği arzusu duydum. Bir tarihinde burada paylaşmıştım ama ben biraz daha genişlettim. Biraz daha geniş tuttum. Geniş perdeden size bu konuyu anlatmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz ki yılda 2 kez Aralık ayına rastlayan diriliş ya da doğuş ve Mart ya da Nisan aylarına rastlayan diriliş bayramını büyük bir coşkuyla, büyük bir arzu içerisinde kutlamak için ne yapıyoruz? Gensheim'a geliyoruz. Bu günün anlam ve önemini, gerçek anlamda içeriğini, özünü kavramış kişiler olarak. Ama ne yazık ki sevgili kardeşler, üzülerek de olsa söylemek istiyorum. Çevremize baktığımız zaman kulaktan duyma bilgiler ya da yapılan bir takım açıklamalar, dışarıdan giren ve sonradan bir gelenek haline dönüştürülmüş bir takım alışkılar ister istemez kutlamaların asıl içeriğini, özünü çok farklı ve yanlış yönlere çekmektedir. Doğru mu? Kitap masası yapıyorum ben ayda 2 kez Stuttgart'ta. Orada birçok kez buna tanık oldum sevgili kardeşler. Paskalya dediğimiz diriliş kutlaması döneminde ortaya çıkan görüntü nedir biliyor musunuz? Etrafı böyle rengarenk, güzel renklerle süslenmiş yumurtalarla etrafı donatılmış tavşanlardan başka bir şey değil. Hatta bir yerde okudum ki bu diriliş döneminde satış rekorları kırıyormuş marketler. Tavşanların, o renkli yumurtaların piyasadaki yeri çok daha fazla önemli ve değerli. Onun için bu kişiler diriliş bayramı yerine yumurta bayramı olarak anıyorlar. Böyle diyenlerin sayısı ya da sayıları pek az değil çevremizde. Doğru mu? Ben haftada 2 kez cezaevine gidiyorum. Yine bu konuyu biraz özet olarak orada işlemiştim. Düşündüm ki diriliş konusunu orada ele alayım. Ama konuya başlamadan önce sordum herkese. Dedim ki Paskalya dediğimiz ya da Almanca'da Ostern dediğimiz kutlamanın anlamı nedir? Size çağrıştıran, ilk aklınıza gelen nedir diye sorduğumda ne dediler biliyor musunuz? Az önce söylediklerinden başka bir şey söylemediler. Biri dedi ki yumurta bayramı. Biri de dedi ki tavşan bayramı diyen de oldu. Tavşan ve yumurta bayramı. Şimdi bu çok komik geliyor değil mi size? Ama çok, ben fazla şaşırmadım sevgili kardeşler. İsa çok çok daha gerilerde. Aslında diriliş ve doğuş bayramlarında öne çıkacak olan kişi Rab İsa Mesih olmalı. Ama maalesef doğuş bayramında Noel Baba bayramı oluyor. Diriliş bayramında da yumurta bayramı oluyor. Biraz böyle baktım kitaplara. Dedim ki ya bu tavşan geleneği nereden geliyor? Tarihi kaynakları birazcık araştırdığımda eski Mısırlardan kalma bir uygulama olduğu yönünde yapılan açıklamalar, tarihi açıklamalar. Eski Mısır'da doğurganlık simgesi olan doğurganlığın simgesi olan yaban tavşanı daha sonra bir takım değişikliklere uğrayaraktan Avrupa'da da benimsenmiş, Paskalya tavşanı olaraktan yerini almış. Yani eski o putperestlikten gelen bir alışkı, bir uygulama bu tavşan geleneği sevgili kardeşler. Rabbimiz İsa Mesih'in ölümden görkemle dirilmesi, ölüm üzerinde yenge kazanarak üçüncü gün ölümden dirilişi, bu görüntünün yani etrafı renkli yumurtalarla süslenmiş tavşan görüntüsünün çok daha arkasında, çok daha gerisinde. Üzülerek de olsa bunu burada söylemek istiyorum sevgili kardeşler. İşte onun için bu sabah bu kutlamanın asıl içeriğini, asıl önemini, değerini sizlere açıklayarak aydınlatmaya çalışacağım Tanrı'nın sözü ışığında. Şimdi kutsal kitaba baktığımız zaman sevgili kardeşler, kutsal kitapta karşımıza çıkan ilk peygamberlik sözü Yaratılış kitabının 3. bölümünde. Orada diyor ki 15. ayette, seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin soyunu ezecek, sen onun toprağına saldıracaksın. Şimdi biliyorsunuz ki iblis hedefine ulaşmıştı. Nasıl ulaşmıştı? Adem'le Havva'yı günaha düşürmekle. Ama iblisin sevinci kursağında kaldı. Nasıl kursağında kaldı? İşte bu haberle. Tanrı, kadın soyundan gelecek olan kişi senin başını ezecektir bildirisi şeytanın sevincini kursağında bıraktı. İşte bu haber bizim için önemlidir ve gereklidir sevgili kardeşler. Eğer değerli kardeşler, iblisin başı ezilecekse ya da ezilecektiyse İsa Mesih'in dirilmesi gerekiyordu. Doğru mu? Bu kadar açık, bu kadar net. Daha kutsal kitabın ilk sayfalarında İsa'nın mutlaka dirilmesi gerektiğini anlıyoruz. Çok açık ve tüm çıplaklığıyla. Onun için ben vurguluyorum her zaman. Mesih inancını, Hristiyanlığı ayakta tutan en önemli direklerden biri de İsa Mesih'in 3. gün ölümü yenmiş olmasıdır. Mezarı geride bırakmış olmasıdır. Onun için sevinelim sevgili kardeşler. Bakın müjde yazarlarına, öğrencilerin öğretisini oluşturan temel gerçeklerden biri neydi? Diriliş konusuydu değil mi? Kutsal kitabın tamamında bunu net bir şekilde görüyoruz. Hepsinin ortak olduğu yönlerden bir tanesi diriliş konusuydu. Anımsarsanız İsa Mesih yukarı alındıktan sonra biliyorsunuz Yahuda İskariyot İsa'yı ele vermişti. Ve yeri boşalmıştı Yahuda İskariyot'un. Ve Yahuda İskariyot'un yerini alabilecek bir kişi gerekiyordu. Ve onun seçimi yapılırken Habercilerin İşleri 1. bölüme baktığımız zaman orada tüm çıplaklığıyla görüyoruz. Seçilecek olan kişide aranan özelliklerden birisi ne oluyor? Diyor ki Rabbin dirilişine doğru biçimde tanıklık edebilecek, bizzat tanık olmuş, tanıklık edebilecek bir kişi olması. Yani güvenilir bir kişi olması. 1. bölümde bunu çok açık bir şekilde birinci bölümde, habercilerin işte birinci bölümde bunu net bir şekilde görüyoruz. Haberci Pavlos da bunun önemini biliyordu, gereğini biliyordu ve Korintos'a yazdığı birinci mektubunda 14. ayette ne yaptı? 15. bölümün 14. ayetinde bunu vurguladı mı? Nasıl vurguladı? Dedi ki, Mesih dirilmemişse sözü yaymamız boş çabadır. Benim burada olmamın hiçbir anlamı yok. Bizim buraya toplanmamızın da hiçbir anlamı yok. Eğer İsa Mesih dirilmediyse, eğer İsa Mesih yaşamıyorsa, eğer babanın sağında değilse benim buraya gelmemin anlamı yok. Onun için sevinelim. Biz buraya ne için geliyoruz? Rabbimiz dirildi. Rabbimiz yaşıyor. Ve hayatımızın her alanında da bize öncülük etmek için özen gösteriyor. Ama biz, ben de dahil, zaman zaman da olsa dünyasal işler çok daha ağır basıyor. Doğru mu? Kabul edelim. Rabbimiz ikinci sırada kalıyor. Ama böyle olmasın sevgili kardeşler. İmanımız diyor boştur. Çok sert bir ifade kullanıyor değil mi Pavlos? İmanımız da boştur. Neden boştur? Çünkü bizleri sonsuz yaşama bağlayan, bizleri sonsuz yaşama perçinleyen İsa Mesih'in ölümü değil, ölümden üçüncü gün görkemle girip mezarı terk etmiş olmasıdır. Kendisi kendisini o acımasız çarmıhta feda etmesi, günaha karşılık olan o gerekli bedelin ödendiğini, ödenmiş olduğunu açıklarken, diriliş ise bizim aklandığımızı, aklanmış olduğumuzu ve aklanarak sonsuz yaşama giden yolun ardına kadar açılmış olduğunu haykırıyor. Amin. İkisi bir bütün. Doğuş ve diriliş bir bütün sevgili kardeşler. Onun için yine Pavlos Romalılara yazdığı mektupta çok mükemmel bir şekilde altını çiziyor. Diyor ki 4. bölümde, Romalılara yazılan mektubun 4. bölümünde, İsa bizim suçlarımız için ölüme verildi ve dikkat edin, doğruluğumuz için ölümden dirildi. Doğruluğumuz için ölümden dirildi. Doğruluğumuz için öldü demiyor. Doğruluğumuz için ölümden dirildi. Niçin dirildi? Ona iman edecek her kişinin Tanrı katında doğru sayılabilmesi için. Ben Tanrı'nın katında doğru sayılabilmem için benim Rabbim ölümden dirilmesi gerekiyordu. Bundan çok daha güzel bir şey olabilir mi? Bizim inancımız boş bir inanç değil. Kardeşin Hayrettin ifade ettiği gibi. Boş bir inanç değil hamdolsun. Kurtuluşun özü Tanrı'dır. Ondan geliyor. Ben işte onun için diyorum. Zaman zaman burada. Eğer sevgili kardeşler bizim hayatımız, sahip olduğumuz sonsuz yaşam, kaybolan bir yaşam olsaydı sonsuz olmazdı. Doğru mu? O zaman derdik ki İsa Mesih'e iman etmekle ve ölümden görkemle dirilmesiyle kaybolan bir yaşama sahip olduk. Hayır. Diyor ki sonsuz. Sonsuz olan sonsuzdur. Eğer benim imanım, benim Rabbi hangi oranda tuttuğuma bağlı olmuş olsaydı, o zaman da benim kaybolmam çok daha kolay olurdu. Ama benim Rabbimi hangi oranda tuttuğuma bağlı değil, Rabbin beni hangi oranda tuttuğuna bağlı. Kim tutuyor beni? Recep tutarsa oho yandı. Ama Rab tutuyor beni. Onun için diyor Rabbin sevgisinden bizi kim ayırabilir? Hiç. Kaç kişi bu hiç kişi? Ki ayırsın. Ama bizim itaatsizliğimizden dolayı sevincimizi yitiriyoruz. Kurak dönemleri yaşıyoruz. Ben de çok yaşadım. Ama neden? Suç bende. Rab'be bakmamandan kaynaklanıyor. Evet sevgili kardeşler. Bizim Rabbimiz eğer bir Davut gibi, İbrahim gibi, Musa gibi mezarda kalmış olsaydı aklanma kesinlikle ve kesinlikle gerçekleşemezdi. Üçüncü gün görkemle dirilmiş olması, mezarın boş olması, ayetin yine burada tekrarladığını değil mi? Mezarın boş olması işin bittiğini gösteriyor. Ve gereken bedelin ödenerek sonsuz yaşama giden yolun açılmış olduğunu haykırmaktadır bizlere. Ve güzel olan sevgili kardeşler, yerimizi alan İsa Mesih ölümden dirilmesiyle ona iman edeni de ne yapıyor? Sonsuz bir yaşama diriltiyor. Diri olan ölü olanı da diriltebiliyor hamdolsun. Ölü olsaydı bunu zaten gerçekleştiremezdi. Özellikle üzerini basa basa vurgulamak istiyorum. Altını çizerek. Boş çarmıh, ben çok seviyorum boş çarmıhı. O üzerinde İsa'nın şeyini gösteren çarmıhlar benim hoşuma gitmiyor, yanlış anlamayın. Ama boş çarmıh çok hoşuma gidiyor. Boş çarmıh sevgili kardeşler, boş mezar bütün dünyaya gerekli olan bedelin ödendiğini ve bunun sonucu olarak sahip olduğumuz sonsuz yaşamın kesin ve emin ellerde olduğunu haykırmaktadır. Amin. İşte bu nedenden dolayı bu gerçeklere inanmayan kişilerce ne yapılıyor? Ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. İsa ölmemiştir. Onlara öyle görünmüştür diyor. Ama zaten hiç şaşırmayalım. Eğer kabul etmiş olsalar kurtuluşu da kabul etmek zorundalar. Doğru mu? Ama onlara öyle görün. Yani İsa ölmedi. Ölmediyse o zaman gömülmedi. Gömülmediyse o zaman dirilmedi. Dirilmediyse Pavlos ne diyor? İnancımız da boştur. Bu kadar basit. Bu kadar kurnazca bir yaklaşım işte. Ne yapıyorlar? Bu gerçeği, bu ruhsal gerçeği ortadan tamamen kaldırmaya çalışıyorlar. Ama Rabbimiz diri olan sözü, elimizde var olan o kutsal söz bize ne diyor? İsa Mesih diridir diyor. Bu kadar basit. Bu tek kaynak, günümüze kadar hiç değişmeden bizlere ulaşan tek kaynak Mesih'in ölümden dirildiğini haykırmaktadır bizlere, hamdolsun. İşte bu sabah gelin, bu önde birazcık şeydi, Forspice mi diyorlar? Bir önde bir iştah açıcı, sizi bir meze, yemek öncesi böyle bir iştah açsın ki biraz daha böyle iştahlanasınız diye bunu söylemeye ihtiyacı duydum. Nasıl, iştahınız şimdi geldi mi? Şimdi konuya gireceğiz yavaş yavaş. Ve Yuhanna'nın bakış açısıyla, bizzat gözleriyle tanık olmuş Yuhanna'nın bakış açısıyla bu gerçekleri birlikte Ali'nin burada ifade ettiği gibi ayet ayet size açıklamaya çalışacağım. Açalım hep birlikte Yuhanna 20. bölümü ve değişiklik olması açısından ayağa kalkalım Rabbin sözüne saygıdan dolayı. Bunu Doğu ülkelerinde yapıyorlar, Romanya'da, Bulgaristan'da. Biz de bunu burada arada bir gerçekleştirmiş oluruz. Kalkalım, bir Hayrettin kardeşimiz bize her zaman olduğu gibi 20. bölümün ilk 10 ayetini bizlere okusun.
Ben de bu bölümde kurtuldum.
Yani. Amin.
20. Haftanın ilk günü, bundan sonra öğrenciler yine evlerine gittiler.
Amin. Buyurun oturun kardeşler. Magdalalı Meryem'in Petrus ve Yuhanna'ya getirdiği haber bize neyi gösteriyor? Dirilişin gerçekleşmiş olduğunu açık bir şekilde gösteriyor, değil mi? Şabat ya da Sep günü dediğimiz kutsanan gün anlamına gelen cumartesi günü geçmiş ve Yahudilere göre haftanın ilk günü olan pazar günü sabahın o erken saatlerinde, herkesin o mışıl mışıl uyuduğu saatte, o tatlı uykunun en tatlı olduğu saatte Magdalalı Meryem ne yapıyor? Kalkıyor, Rabbini mezarına ne yapıyor? Gidiyor. Şimdi biraz pratik olarak düşündüm. Meryem'in sabahın erken saatlerinde kalkıp mezara götüren neydi? Rabbi olan bağlılığıydı. Rabbi olan sevgisiydi. Görebiliyor musunuz sevginin ne kadar önemli olduğunu? Sevginin ne kadar sevgili kardeşler büyük işler becerebileceğini. Gerçek sevginin özü bu sevgili kardeşler. Şimdi biraz baktığımda Magda Galile Denizi'nin batı kıyılarında bulunan bir kasabaydı. Ve İsa Mesih 4000 kişiyi doyurduktan sonra kayıkla Magadan bölgesine geçtiği bize Matta 15. bölümde açıklanıyor. Meryem bu kasabadan geliyordu. Hani deriz ya İzmirli Recep. İstanbul'la Hayrettin. Değil mi? Almanyalı Marcos. Bu da, bu bayan da, bu kadın da, bu kardeşimiz de Magda bölgesinden geliyordu. Ve Marcos ve Luka'ya baktığımız zaman sevgili kardeşler, İsa Mesih'in bu kadından 7 cin çıkardığı söyleniyor. Yani bu kadın cine tutsaktı ve Tanrı bu kadını cinlerin egemenliğinden özgür etmişti. Meryem'in mezara geliş nedenini aynı olayın anlatıldığı Markos 16. bölümde açıklığa kavuşuyor. Ne amaçla, ne için geldiği. Markos 16. bölüme baktığımız zaman ilk birinci ayet diyor ki, Magdalalı Meryem, Yakup'un annesi Meryem ve Salome gidip İsa'nın cesedine sürmek için kokular satın aldılar. Şimdi olayın nasıl geliştiğini, nasıl aktığını Markos'dan okumaya devam edersek, bu kişiler bu görevi yerine getirebilmek için mezara doğru yürürlerken, aralarında kim bize yardım edip mezarın ağzından taşı yuvarlayacağız diye aralarında tartışıyordu bu kişiler. Bu neyi gösteriyor? Bu da bizlere sevgili kardeşler, o ana kadar İsa Mesih'in dirilmiş olabileceğine inanmadıklarını gösteriyor. Eğer inanmış olsalardı, dirilmiş olanın mezarda işi ne diyerek mezara gitmezlerdi diye düşünüyorum. Eğer mezara gittiklerine göre demek ki onlar daha inanmadılar. Gideriz, geleneğimize göre onu baharatlarız, gereken şeyleri. Büyük bir olasılıkla Nikodimos'la Arimatya'da Yusuf bunu yapmıştı. Belki düşündü, biraz eksik bıraktı diye. O eksikliği gidermek için belki kendisi de o arzu içerisinde oraya gitti. Buraya gittiğine göre demek ki biliyordu ki İsa hala mezardadır. Bunu gösteriyor. Ama buna rağmen Meryem'in imanının tamamen söndüğüne inanmıyorum. Çünkü ben sadece şöyle düşünüyorum. Güneş tutulması gibi kısa bir süre için imanı birazcık karanlığa bürünmüştü. Güneş tutulması gibi. Şimdi mezara vardıklarında girişi kapatan taşın küçücük bir taş gibi yuvarlanmış olduğunu gördüler. Şimdi Meryem'in ilk tepkisi ne oluyor? Şimdi kutsal kitaplar elinizde değil mi? İlk tepkisi ne oluyor? Okuduk. Hayrettin kardeş okudu bize. İlk tepkisi ne oluyor Meryem'in? İkinci ayete bakıyoruz. Ne diyor? Rabbi mezardan almışlar. Bu neyi gösteriyor? Rabbi mezardan almışlar ifadesi. Gerçek anlamda cesedin birileri tarafından çalınmış olabileceği düşüncesini ortaya koyuyor. Doğru mu? Bu ifadeyi kullandığına göre. Büyük bir olasılıkla sevgili kardeşler, Meryem cesedin gerçekten de çalınmış olabileceğini düşünmüştü. Belki de, bilemiyoruz, sadece bir varsayım, belki de Arimatyalı Yusuf'un cesedi bir başka mezara taşımış olabileceğini düşünmüş olabilir. Belki de Arimatyalı Yusuf başka bir mezara götürdü İsa'yı. Kafasını meşgul eden bu tür varsayımlar karşısında ne yapabilirdi Meryem? Ne yapabilirdi? Söyleyin. Bu varsayımlarla kafa allak bullak olmuş. Ne yapabilirdi? Hemen bir an önce gidip öğrencilere bunu ulaştırması gerekiyordu. Değil mi? Bundan dolayı ne yapıyor? Hemen heyecanla adımını atıyor. Koşaraktan Petrus'a ve Yuhanna'ya haberi ulaştırıyor. İkinci ayette diyor ki, Rabbi mezardan kaldırmışlar. Onu nereye koydular bilmiyoruz. Şimdi ilk ayeti okuduğumuzda ne okuduk orada? Hayrettin, ne okuduk orada? Birinci ayeti tekrar okur musun?
Haftanın ilk günü erkenden, daha ortalık karanlıkken, Magdalalı Meryem mezara geldi. Taşın mezardan kaldırılmış olduğunu gördü.
Magdalalı Meryem mezara geldi. Şimdi birkaç defa bu konu üzerine birazcık tartışma yaptık da o açıdan bunu biraz sizin dikkatinize sunmak istiyorum. Gözünüzün önüne birazcık koymak istiyorum. Şimdi sanki bir çelişki varmış gibi görünüyor burada. Meryem sanki burada yalnızmış gibi görünüyor. Değil mi? Sanki tek başına Meryem gitti. Doğru mu? Ama bakın, haberi ulaştırdığında ne diyor ikinci ayette? Hayretin.
Koşarak Simon Petrus'a ve İsa'nın sevdiği öbür öğrenciye vardı. Rabbim mezardan kaldırmışlar dedi. Onu nereye koydular bilmiyoruz.
Bilmiyoruz. Bilmiyorum demiyor. Demek ki Magdalalı Meryem yalnız değildi. Onu gösteriyor bize. Birlikte yanında başka kadınlar da vardı. Belki onları geride bıraktı. Kendisi var gücüyle koştu. Haberi öğrencilere ulaştırdı. Şimdi mezara vardıklarında girişi kapatan taşın yuvarlanmış olduğunu gördüler. Meryem burada bana şu soruyu sormamı sağladı. Acaba neden Petrus ve Yuhanna'ya gitme ihtiyacı duydu? Niye başka öğrencilere değil de Petrus ve Yuhanna'ya gitti? Bunlar belki basit sorular olabilir ama ben biraz fazla böyle didiklemeyi çok seviyorum. Neden acaba Petrus ve Yuhanna'ya gitmeyi uygun gördü Meryem? Yani ben kutsal kitaptan anladığım kadarıyla büyük bir olasılıkla biliyorsunuz Petrus ve Yuhanna birbirlerine çok yakın kişilerdi. Yani birbirine çok yakın ikiliydiler. Anımsarsanız İsa Mesih Getsemani bahçesinde çarmıh öncesi içinde o bulunduğu o sıkıntıyı paylaşabilmek, içini, o içindeki o ağırlığı paylaşabilmek için, dökebilmek için ne yaptı? Yanına kimi almıştı? Petrus'u, Yuhanna'yı, sanırım bir de Yakup vardı. Bu bana şunu gösteriyor. Gerçekten de bu kişiler sadece birbirlerine yakın değil, Rablerine de çok yakındılar. Şimdi bizim hayatımızda da var maalesef. Bu var. Benim hayatımda da var. Ben topluluktaki bütün kardeşlerimi seviyorum. Ama her şeyimi her kardeşime paylaşamıyorum. Recep olarak söylüyorum size. Bir iki kardeşim var, onlarla paylaşabilirim ama her kardeşle bunu paylaşamıyorum. Bu beni şaşırtmıyor. İsa Mesih'in özellikle Yuhanna'yı ve Petrus'u yanına alması beni hiç şaşırtmıyor. Ve ayrıca bir sonraki bölüme bakarsanız bunun gerçekten de gerçek olduğu karşımıza çıkıyor. Diriliş sonrası Tiberiye Gölü'nün kenarında ne yapmıştı İsa? Öğrencilerine görünmüştü değil mi? Ve göründüğünde kim vardı orada? Yine Petrus ve Yuhanna'yı yan yana görüyoruz. Yani bu kişiler gerçekten birbirlerini tamamlayan kişilerdi. Ne kadar güzel. Benim için çok güzel bir örnek. Biz de kardeşimiz aramızda yok ama Münir, Ali, Hayrettin ve ben, yani tabiri caizse iç organlarımıza kadar birbirimizi tanıyoruz. Ben diyorum ki Rab'daki kardeşinizi sevin ama size en yakın olana her şeyinizi paylaşın. Bir paylaşabileceğiniz bir kişi olsun hayatınızda. Eşiniz bu da çok iyi. Ben her zaman her şeyi paylaşırım eşimle. O ayrı bir şey. Ama kardeşlik içerisinde çok önemli ve değeri var bu tür alışkıların, uygulamaların sevgili kardeşler. Şimdi bir de benim hoşuma giden bir şey var burada. Dikkatimi çeken bir nokta var. Onu da söylemeden geçmek istemiyorum hemen. İsa Mesih'in doğum haberi ilk kimlere bildirilmişti? Değil mi? Çobanlara. Üst konumda olan valilere, kariyer sahibi olan kişilere değil, toplumun dışladığı, leş gibi kokan o basit çobanlara bildirilmişti. Aynı şeyi ben burada görüyorum. Burada da ilginç olan bu diriliş olayının ilk tanıkları kimler? Kadınlar. Kadınlara bu ayrıcalığı veriyor. Valilere değil, yüksek konumda olan kişilere değil, toplumun, kadınların vereceği tanıklıklara bile inanmıyorlardı. Çünkü Yahudilerce biz bunu kaynaklardan öğreniyoruz. Hiçbir şekilde öneme alınmıyordu. Şimdi mezara kapatan taş neden küçük bir taş gibi bir tarafa yuvarlanmıştı? İsa Mesih dışarı çıkabilsin diye mi? Tabii ki değil. İsa Mesih dışarı çıksın diye taş yuvarlanmadı. Öğrenciler ve onu izleyenler içeri girip geride bıraktığı kanıtları görsünler, gözleriyle tanık olsunlar ve dirilişin gerçekten de gerçekleşmiş olduğunu inanabilsinler diye mezar taşı yuvarlanmıştı sevgili kardeşler. Boş mezar izleyenlerin içeri girip iman etmesi için kanıtlardan biriydi. Önemli kanıtlardan biriydi. Bu nedenle İsa 4. bölümde özellikle vurguladı. Dedi ki belirtiler görmedikçe, harikalar görmedikçe iman etmeyeceksiniz. Onlar için bir kanıttı bu. Evet, İsa dirildi. Hep kanıt arıyoruz zaten. İnsanın doğal yapısında var değil mi bu? O şey olayında da görüyoruz, Lazar'ın diriliş olayında da. Değil mi? İsa dedi ki iman et, Tanrı'nın yüceliğini göreceksin. Önce Tanrı'nın yüceliğini göreceksin deyip sonra iman et demedi. İmandan sonra o yüceliği görmek mümkün. Önce iman geliyor, sonra. Önce gör, sonra iman et değil. Önce iman et, ondan sonra Tanrı'nın yüceliğini göreceksin. Evet sevgili kardeşler, İsa Mesih'i Rabbimiz için taşın yuvarlanmasına hiç gerek yoktu. Neden yoktu? Hemen söyleyin, neden yoktu? Çünkü o çok daha önceden mezarı diriliş bedeniyle terk etmişti. Onun için gerek yoktu. O taş yuvarlanmadan önce İsa Mesih mezarı çoktan terk etmişti. Hamdolsun. Haber duyurulur duyurulmaz ne oluyor? Üçüncü ayete göre Petrus ile öbür öğrenci hemen yola çıkıp mezara yöneldiler diye okuyoruz. Petrus ile birlikte koşan İsa'nın sevdiği diğer öğrenci kimdi? Yuhanna'ydı. Çünkü Yuhanna kendi adını vermektense her defasında kendisi, yani kendini bu şekilde tanıtmaktadır. Yuhanna'nın İsa Mesih ile gerçekten daha önce de ifade ettiğim gibi çok güzel bir beraberliği vardı. Var güçleriyle bu kişiler koşuyordu, bu ikili. Var güçleriyle ne yapıyorlardı? Koşuyorlardı. Ve dördüncü ayete göre baktığımız zaman, bakın dördüncü ayete göre Petrus'tan önce mezara ilk varan kişinin kim olduğunu söylüyor? Yuhanna olduğunu söylüyor, değil mi? Düşündüm. Acaba neden diye. Belki Yuhanna, ki öyleydi, Petrus'a göre daha genç olduğundan, daha dinamik olduğundan ya da çok iyi bir koşucu olduğundan ilk mezara varan kişi durumunda oluyor. Belki anımsayacaksınız Samuel kitabında, 2. Samuel 18. bölümde Davut'un oğlu Abşalom öldürülmüştü. Ve bu Abşalom'un ölüm haberini Yoab Davut'a bildirmesi gerekiyordu. Ne yaptı bu? İki kişi görevlendirdi. Kuşi ve Ahimaaz. Kim önce şeye ulaştı? Davut'a ulaştı. Ahimaaz. Ama Kuşi var ya, çok daha önceden çıkmıştı yola. Ama Ahimaaz Kuşi'yi geride bırakmıştı. Yani bu beni birazcık heyecanlandırıyor. Biz de iman içerisinde koşuyoruz değil mi? Koşu alanında, iman hayatında bizler de koşuyoruz. Demek ki koşmak var, koşmak var. Koşmaktan koşmaya fark var sevgili kardeşler. Onun için Paulus 1. Korintoslara yazılan mektupta diyor ki koşu alanında koşan hepsi koştuğu halde ödülü tek bir kişi alıyor. Öyle koşun ki ödülü kazanasınız. Tabii ki buradaki ödül kurtuluş ödülü değil. Buradaki ödül vermiş olduğun hizmete karşılık alacağın ödüldür sevgili kardeşler. Şimdi bu koşma eylemini ruhsal kapsamda düşünecek olursak iki ruhsal ilkeyi görmek zorundayız burada. Birincisi, insana sevinç ve kurtuluş getiren iyi haberi başka insanlara aktarabilmek için, o yüreklere ulaştırabilmek için öncelikle senin yüreğinde ulaştırma arzusu olması lazım. Doğru mu? Eğer o arzu varsa bunu yapabiliyorsun. Ama o arzu yoksa bunu yapman mümkün değil. Pavlos bu arzuyla yanıp tutuşuyordu. Korintoslara yazan mektupta görüyorsunuz 9. bölüme baktığınız zaman. Tek bir amacım var diyor. Mesih'e daha fazla canlar kazanmak. Senin arzun ne? Recep'in arzusu ne? Herkes yüreğinde kendisi yanıt versin. Diyebilir miyiz? Benim tek arzum annem babam da kurtulsun. Benim tek arzum kardeşlerim de kurtulsun. Benim tek arzum sevdiklerim de kurtulsun. cehenneme doğru giden yolda ilerleyen bu insanların kurtuluşu için yüreğimiz atıyor mu? Nerede atıyor, nerede? Belki atıyor, zaman zaman heyecanlanıyoruz vaazlardan sonra. Birkaç gün idare ediyor bizi, birkaç hafta idare ediyor. Ama olmalı sevgili kardeşler. Öyle bir arzu olmalı. İkincisi de böyle bir arzunun olabilmesi için imanlının kesinlikle Rab ile iç içe bir ilişkisi olması lazım. Yani yakın bir ilişkisi olması lazım. Bu arzunun olabilmesi için. Çünkü eğer değerli kardeşler böyle bir ilişki yoksa ben diyorum ki iman yarışını koşman çok zor. Rab ile iç içe yakın paralel bir yürüyüşün yoksa çok zor iman yarışını tamamlayabilmen. Kurtuluşla ilgili değil ama iman yarışını. Paulus diyor ya, koştum ve görevimi tamamladım. Biz de bunu diyebilmeliyiz zamanı geldiğinde. Birbirlerine çok yakın olan bu ikiliyi diriliş haberi harekete geçirmiş ve büyük bir heyecanla koşmalarına neden olmuştu. Aslında bu ikili mezara doğru koşarlarken aslında düşman bölgesine doğru koşuyorlardı. Doğru mu? Tabii. Aslında öyle. Bilmiyorlardı onlar. Romalı askerler vardı değil mi? Bu kişilerin hepsi İsa Mesih çarmıhta iken hepsi toz oldu. Hepsi yok oldu ortalıktan. Dağıldılar. Eğer gerçekten de düşmanları tuzak kurmuş olsaydı Petrus ve Yuhanna'yı lop diye yakalayacaklardı. Kucaklarına düşecekti Petrus ve Yuhanna. Ama buna rağmen sevgili kardeşler öyle bir arzu, öyle bir istek var ki bütün bu düşünceleri geride bıraktı bu kişiler. Tek arzusu vardı Mesih'i, o dirilişini görebilmek. Ne kadar güzel bir şey değil mi sevgili kardeşler? Koştular, koştular, koştular. Evet, Yuhanna mezara vardığında hemen paldır küldür içeriye dalmadı. Şöyle bir içeriye baktı. Belki de Magdalenalı Meryem'in sabahın alacakaranlığında pek iyi görememiş olduğunu ya da olabileceğini düşünmüştü. Belki de köten bezlerinin çok kutsal olduğunu düşündü. Bizde de bazı şeyler çok kutsal, dokunmaktan çekiniyoruz. Değil mi? Belki de öyleydi Orta Doğu kültürüne göre. Bilemiyoruz. Ya da kültürümüzde olduğu gibi Orta Doğu kültüründe de yaşlıya saygı olduğundan önce Petrus'un içeriye girmesinin, yani yaşlı kişinin içeriye girmesinin daha doğru olabileceğini belki düşünmüştü. Yani önce Petrus girsin, o benim büyüğüm. Bunlar biraz varsayım ama düşünebiliriz. Tam olaraktan bilmiyoruz ama güzel olan, beni burada heyecanlandıran gerçek şudur. Bu kişiler birbirlerine hiç ama hiç yargılamıyorlar. Sen benden daha hızlısın, sen daha çok az koşuyorsun, sen çok tembelsin, sen şöylesin. Yargılama yok, eleştirme yok. Yuhanna daha sakin bir yapıya sahipti, öyle anlıyoruz kutsal kitaptan. Ama Petrus benim gibi heyecanlıydı. Heyecanlı bir kişiydi, belki benden çok daha fazla heyecanlıydı. Ben de yaşlandıkça daha çok sakinleşiyorum. Ama sevgili kardeşler, birbirlerini oldukları gibi kabul etti bu kişiler. Ama bizler birbirlerimizi bulunduğumuz topluluklarda olduğumuz gibi kabul etmekte zorlanıyoruz. Doğru mu? Zorlanıyoruz. Ben diyorum ki değerli kardeşler, Rabbin bahçesinde, Rabbin tarlasında tek bir koku yok. Rabbin tarlasında tek renk yok. Farklı farklı renkler var, farklı farklı kokular var hamdolsun. Yani topluluklarda Petruslar da olacak, Yuhannalar da olacak. Hepimize ihtiyaç var. Herkes yerini ve görevini bilmeli ve birbirimizi eleştirmeden, birbirimizi yargılamadan kabul etmeli ve bir bütünlük içerisinde hizmetimizi sürdürmeliyiz. Amin. Hizmetimizi sürdürmeliyiz. Tam bu sırada atılganlığı ve heyecanıyla tanınan Petrus birdenbire içeriye dalıyor. Hiç bozulmadan yerde serili duran kefen bezlerini ve bunlardan ayrı bir şekilde, burası çok önemli, bunlardan ayrı bir şekilde başını saran mendili düzenli bir biçimde katlanmış olaraktan görüyor. Şimdi düzenli bir şekilde diyorum çünkü Yunancasına baktığım zaman kitapta ki mahe diye bir söz geçiyor. Anlamı yerli yerinde olmak demek. Yani biz bunu okurken okuyamıyoruz. İşte başını saran mendil yerli yerinde duruyordu değil. Değil mi? Orada duruyordu diyor. Ama aslında Yunancasında yerli yerinde duruyordu diyor. Yani Arimetyeli Yusuf bile Nikodimos cesedi getirdiklerinde cesedi nasıl bıraktılarsa, diyelim ki bu şekilde bıraktılar, bedenin dışında bıraktıkları gibi mendil başın bulunması gereken yerde, kefen bezi de olması gereken yerde duruyordu. Aslında bu bize neyi gösteriyor biliyor musun? Hiç artık ilerlememize gerek yok. Bu bize şunu gösteriyor. Kefen bezleri bile İsa'nın gerçekten dirilmiş olabileceğini gösteriyor. İspatlıyor. Gerçekten dirildi. Dağınık değildi. Mezar dağınık değildi. Her şey yerli yerinde duruyordu sevgili kardeşler. Ama kefen bezlerin içi hamdolsun boştu. Şimdi bir önceki bölüme baktığımız zaman orada biz okuyoruz 19. bölümde. Arimetyeli Yusuf ile Nikodimos kasete sığsın diye hızlı hızlı gidiyorum. Bir saatte tamamlayabilmek için. Evet, Arimetyeli Yusuf ile Nikodimos sep günü başlamadan ne yapıyorlar? Cesedi alıyorlar. Yıkadıktan sonra o dönemin geleneğine göre keten bezlerle sarıp yaklaşık 30 kilo değişik türden baharatlarla bir karışım yapıyorlar. Geleneğe göre kefen bezlerini sarıyorlar baharatlarla. 19. bölümün 40. ayetinde şöyle diyor. İkisi İsa'nın cesedini alıp Yahudilerin gömme geleneğine uygun onu baharatlarla keten bezlere sardılar diyor. 3 gün içinde ne olur bu kefen bezleri? Saksak olmuş değil mi? Artık kefen bezleri baharat karışımıyla cesetle iyice kaynaştığı için kefen bezleri artık bir kalıp gibi ne yapmıştı? Bedenin şeklini almıştı. Bir kalıp gibi. Tıpkı içi boş ipek kozası gibi. Değil mi? İpek böceğini biliyorsunuz. Örüyor, örüyor, örüyor kozayı. Örüyor. Ondan sonra ne yapıyor? Delikten, kelebek olaraktan uçup gidiyor. Ama ördüğü koza boş. İçi boş. Ama koza yerinde. Kefen bezleri boştu. Ama kefen bezleri yerinde, yerli yerinde duruyordu. İsa Mesih'in diriliş bedeni hakkında fazla bilgimiz yok sevgili kardeşler. Ama aynı bölümün 19 ve 26. ayetlerinde diriliş sonrası kapalı kapılardan geçerek öğrencilerin bulunduğu odaya girdiğini açık bir şekilde okuyoruz. Bu ne demektir? İsa Mesih'in kapalı kapılardan, şimdi ben kapalı kapıdan girmeye çalışırsam burnumu kırarım. Bu bedenle bunu başarmam mümkün değil. Ama bu şunu gösteriyor. Diriliş bedenleri farklı olacak ambos. Yani bu içinde bulunduğumuz dünyasal fiziki engelleri ortadan kaldırmış olacağız. Diriliş bedeniyle dirildiğimiz zaman sevgili kardeşler. Demek ki diriliş bedeninin fizik yasalarına tabi olmadığını görüyoruz. Aksi takdirde baharatlardan dolayı bedenin şeklini alan kefen bezleri bedenin yattığı yerde değil bambaşka bir yerde paramparça olmuş biçimde olurdu. Hani çıkmaya çalışıyorsun ve çarçurt yırtıyorsun değil mi? Dağınık olması lazımdı her şey. Kurtulmaya çalışıyorsun. Ama hayret, hepsi yerli yerindeydi. Kuzu gibi yatıyordu. Koyulduğu yerde yatıyordu. Demek ki bu görüntüler sevgili kardeşler, Petrus ve Yuhanna'nın gördüğü tam bu görüntülerdi. Kefen bezlerin her şeyin bedenin dışında, her şeyin yerli yerinde olması. Evet. Bunun sonucunda artık emindiler. Meryem'in ulaştırdığı haberin doğruluğuna. Emin oldular. İnandılar. İsa Mesih'in yepyeni bir bedenle dirilmiş olması, değerli kardeşler, imanlara çok önemli bir ilkeyi vurgulamaktadır. Nedir o? Rabbimiz tekrar geldiğinde, azıcık açayım. Rabbimiz tekrar geldiğinde, sevgili kardeşler, bizleri de ne yapacaktır? Yepyeni bir bedenle diriltecektir hamdolsun. O zaman Rabbi havada karşılamamız için hiçbir sorun kalmayacak. Bu bedenlerle karşılamamız mümkün değil zaten. Uçamayız bu bedenlerle. Ama o diriliş bedeniyle daha farklı bir yapıya sahip olacağız ve bunu başaracağız andolsun. Bu bizi teselli etsin. Onunla birlikte sınırsız olanaklara sahip olacağız. Acı ve sıkıntılar içerisinde bocalarken ileride birlikte olacağın en güzel günleri, sahip olacağın o sınırsız olanakları düşünerek kendini teselli et. Pavlos da özlemle bekliyordu Rabbine gidebilmesi için. Sen de düşün, Rabbimin yanına gittiğim zaman çok böyle sınırsız olanaklara sahip olacağım. Hamdolsun. Hamdolsun sevgili kardeşler. Evet, mezarı kapatan taş mühürlenip ceset emniyet altına alınmıştı. Şimdi taş olağanüstü biçimde yuvarlandığında mühür de bozulmuştu. Romalı askerler tarafından, yetkililer tarafından mezar mühürlenmişti. Şimdi burada yapılması gereken neydi? Habercilerin işleri 12. bölüme bakarsanız 19. ayete nöbetçi askerler ölümle cezalandırılması gerekiyordu. Bize anlatılan gerçek o. Yani bunun bilincindeydi askerler. Onun için ne yaptılar? Bu yüzden askerlerden bazıları kadınlardan çok daha önce kente gittiler. Baş kaynarla birlikte kurnazca bir plan hazırlığına giriştiler. Cesedin çalındığını ispatlayabilmek için. Doğru mu? Aslında bu kişiler Vali Pilatus'a gitmeleri gerekiyordu. Ama işin bilincindeydi. Korkuyorlardı. Korku bunları ihtiyarlara yöneltti. Baş kaynara yöneltti. Orada onu daha güzel, rahat bir şekilde planlayabilmek için. Aynı olayın anlatıldığı Matta 28. bölümde şöyle okuyoruz. 11 ve 14. ayetlerde. Kadınlar yola koyulmuş giderlerken askerlerden bazıları, ya ben bunu kafadan söylemiyorum. Askerlerden bazıları kente varıp olanları baş rahibe bildirdiler. Bunlar ihtiyarlarla toplanıp görüştükten sonra askerlere oldukça kabarık rüşvet saydılar. Neden? Ve onlara şöyle öğütlediler. Gece vakti biz uyurken öğrencileri varıp onu çaldılar diyeceksiniz. Ne diyeceklerdi bu kişiler? Yalan. Bana şunu gösteriyor değerli kardeşlerim. Biliyorsunuz İsa'nın yakalanması için de Yahuda İskariyot'a ne verdiler? 30 gümüş saydılar değil mi? Demek ki bu insanlar Rabbimizin ne yaşamını içine sindirebildiler ne de dirilişini. Onun için çok çok seviniyorum. Diğer müjde yazarları bize aktarıyor. Bu söz çok hoşuma gidiyor. Matta 28. bölümde okuyoruz. Diyor ki o burada değil dirildi. Bu söz beni çok çok çok sevindiriyor. O burada değil, o mezarda değil, dirildi. Yaşıyor hamdolsun. Demek ki yaşayan bir Rabbimiz var hamdolsun. Romalılar mektubunda şöyle okuyoruz. Dirilmiş olan Mesih İsa Tanrı'nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir. Amin. Amin. Amin. Yalnız değiliz sevgili kardeşler. Melekler bunu açıkça beyan ederken o burada değil, dirildi ifadesini kullanırlarken sevgili kardeşler aslında bütün dünya güçlerine çok önemli bir gerçeği söylüyorlardı. Yani meydan okuyorlardı bu kişiler. Bu bir meydan okumadır. O burada değil, dirildi. Bu meydan okumadır. Tüm güçlere meydan okumadır sevgili kardeşler. Onun için ben diyorum ki bugün günümüzde hazmedilemeyen en büyük lokma nedir? Ben diyorum ki İsa Mesih'in dirilişidir. Hazmedilemeyen en büyük lokma. Onun için sevgili kardeşler birçok uydurma hikayeler anlatılıyor. İsterseniz biraz böyle bu uydurulan hikayeler üzerinde düşünelim, fikir jimnastiği yapalım ama bir ara verelim, kısa bir ilahi söyleyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Tadın ve görün. Ondan sonra hiçbir şeyle kaygı çekmeyin. Arkasından bağlı bir şekilde.
Heyecanlı bir adam var.
birazcık değişiklik oldu değil mi? Daha biraz daha konsantre olursunuz. Az bir şey kaldı. 2,5 sayfam kaldı. Evet. Şimdi bir ilk varsayım üzerinde şöyle bir düşünelim. İlk varsayım olaraktan öğrencilerin çalmış olduğunu düşünelim. Şimdi mezar az önce de söylediğim gibi Roma İmparatorluğu'nun gücünü gösteren, gücünü simgeleyen mühür ile mühürlenmiş askerlerle, nöbetçilerle emniyet altına alınmıştı. Ve üstelik uzmanlara göre birazcık araştırdım. Diyor ki böyle bir mezarı kapatan, yani böyle bir mezarın giriş kapısı aşağı yukarı 1,5 metre olduğunu söylüyorlar. Ve böyle bir mezarı kapatan taşın da ağırlığı 1,5 ile 2 ton arasında. Yani 1,5 ya da 2 ton arasında olduğunu söylüyorlar. Şimdi bırakın taşın nasıl yuvarlandığını, bırakın taşı yuvarlayıp cesedi çalmayı, öğrencilerin kendileri bile diriliş konusunu tam anlayamamışlardı. Değil mi? 9. ayetçe okuduğumuz gibi. Daha sonra görüyoruz Emmaus yolunda öğrencilerle yürürken Musa'nın ve tüm peygamberlerin yazılarından paylaşarak ne yaptı? Kendisiyle ilgili olanları anlattı. Luka'da bunu, Luka 24. bölümde bunu okuyoruz. Şimdi düşmanlarının çalmış olabileceğini düşünsek, eğer düşmanları çaldı desek, bu da akla pek yatmıyor. Neden yatmıyor? Çünkü çalmasınlar diye mühürleten kimdi? Düşmanlarıydı. Bu gerçek şöyle açıklanıyor 27. bölümde, Matta 27'de. Cesedin mühürlenmesi için bir buyruk çıkar. Olur ya, bakarsınız öğrencileri gelip onu çalarlar. Bakın, bunlar kuşkulandılar. Bunlar uyuz oldular. Bir şekilde. Olur ya, bakarsınız öğrencileri gelip onu çalarlar. Sonra da halka o ölüler arasından dirildi. Ama biz yalan söylemiyoruz anlamsız. Gerçekten de dirildi. O ölüler arasından dirildi derler. Öyle ki son aldatış ilkinden. Yani İsa Mesih'in tanrılığından, İsa Mesih'in Tanrı oğlu olduğu gerçeğinden de berbat olacaktır İsa'nın dirilişi. Onun için diyor ilkinden de beter olur. Bu kadar önemliydi işte. Diriliş bu kadar önemliydi sevgili kardeşler. Öyle basit değil. Onun için her pazar bunu yaşayın içinizde. Topluluğa giderken Rab dirildi hamdolsun. Onun için bir araya geliyoruz. Onun dirilişini kutlamak için. Düşmanın bu kadar ciddi bir şekilde önlem alması sevgili kardeşler, İsa Mesih'in gerçekten de ölümden dirildiğinin kanıtıdır hamdolsun. Eğer mezara olduğu gibi korumasız bir şekilde bırakmış olsalardı, daha sonra cesedin çalındığını iddia eden açıklama mantığa daha yatkın olurdu. Ancak burada dikkat edin, mühürlü bir mezar var ve çalınmasın diye de nöbetçi Romalı askerler var. Yani güvenlik altına alınmış. Şunu da düşünebilirler bir varsayım olarak. Belki öğrencilerin yanlışlıkla başka bir mezara gittiğini düşünelim. Onlar yanlış bir mezara gitti ya. Onlar bilmiyorlardı İsa nereye konduğunu. Onlar yanlış mezara gitti. Bunun üzerinde düşünsek bu da pek mümkün olamazdı. Neden olamazdı? Çünkü Rablerini çok sevdikleri için nereye gömüldüğünü bilmek istediler. Ve bu yüzden kadınlar ne yaptılar? Kutsal kitapta okuyoruz. Cesedi izlediler. Ve kutsal kitap şöyle anlatıyor bize. Magdalena Meryem'le öbür Meryem Matta'da mezarın tam karşısında oturmuşlardı. Yani hangi mezara konulduğunu çok iyi biliyorlardı. Kadınlar doğru mezara gitmişlerdi. O zaman Petrus ve Yuhanna da doğru mezara gitmişlerdi. Yanlış mezar değildi. Görülüyor ki ortaya konulmaya çalışılan tüm tezlerin hiçbir dayanağı yok. Hepsi saçma iddialardır. Bunu açık bir sözle ifade etmek istiyorum. Hepsi saçma iddialardır. Rab Tanrı, Yüce Tanrımız, Yüce Allah'ımız gerekli olan kanıtları insanların önüne koymuştur. Yeterli kanıt yok diye iman etmem diyemez. Gerekli kanıtlar tüm çıplaklığıyla kutsal kitap bize aktarıyor. Değerli kardeşler, düşünün. Nasıl olur da mezar hırsızları kefen bezlerine hiçbir zarar vermeden, hani deriz ya Türkçe'de tereyağdan kıl çeker gibi, Hiç böyle zarar vermeden, tereyağdan kıl çeker gibi cesedi alıp götürebilirler. Çalmak isteyen komple sırtlayıp götürürdü. Doğru mu? Ben mezar hırsızlığı hakkında çok böyle haberlerde duydum. Değil mi? Aldılar hatta bir tanesini bir hafta sakladılar, sonra tekrar çıkardılar. Kefen bezlerini çözüp orada bırakıp da çalmadılar adamı. Kefen beziyle beraber sırtlayıp götürdüler. Demek ki çalmak da pek mantığa uygun düşmüyor sevgili kardeşler. Onun için kefen bezlerini arkada bırakamazlardı. Üstelik daha önce de söylediğim gibi kefen bezleri baharat karışımıyla iyice kaynaşmış durumdaydı. Hiç mümkün değil ki mumyalanmış bir cesedi, kaskat olmuş, mumyalanmış bir cesedi güzel bir şekilde zarar vermeden bezleri o cesetten çıkartıp kurtarabilsinler. Mantıklı olarak geriye tek bir sonuç kalıyor. O da Rabbimiz verdiği sözde durdu. Ve mezarı terk etti. Hamdolsun. Rabbimiz vermiş olduğu sözde durdu. Tıpkı daha önce de ifade ettiğim gibi yaptığı kozayı bir süre sonra hiç bozmadan geride bırakıp terk eden kelebek gibi. Rabbimiz de üçüncü gün görkemle dirilerek kefen bezlerini geride bırakmıştı. Çünkü diri olanın artık kefen bezlerine hiç ama hiç ihtiyacı yoktu. Ben işte bunun için diyorum, hani Lazar'ı, o dört gün ölü olan Lazar'ı ölümden dirilttiğinde çok önemli bir şey söyledi orada. Bırakın gitsin demedi. Çok önemli bir ifade. Çözün dedi. Çözün. Bırakın gitsin. Neden? Yaşayan bir kişinin kefen bezine ihtiyacı yoktu ki. Lazar artık yaşıyordu. Kefen bezinin yanında taşımasına gerek yoktu. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Son olarak rahatlatayım sizi biraz. Son olarak 8. ayetteki sözlere dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi mezara ilk varan öbür öğrenci diye öbür öğrenci de içeriye girip gördü, iman etti diye okuyoruz. 8. ayetteki sözler böyle diyor. Şimdi ilginç olan, bizler burada Türkçe'de bunu fark etmiyoruz ama Grekçe'de görmek sözü için kullanılan 3 ayrı söz var. Biz mesela 5. ayete bakın ne diyor? Gördü diyor. Değil mi? 6. ayette gördü diyor. Şimdi okuduğum 8. ayette yine gördü diyor. Gördü olarak da okuyoruz. Ama Yunancasına baktığımız zaman hakikaten bir içerik var. Örneğin 5. ayete baktığımız zaman görmek sözü için kullanılan Grekçe söz blepo diye bir söz kullanıyor. Bunun tam karşılığı şu: bir şeyi fiziken görmek. Şimdi ben orada baktım, ne var? Orada kutsal kitabı gördüm. Bir kitap gördüm orada. Baktığımda ilk gördüğüm bir kitap. Fiziken görmek. Ama şimdi 6. ayete bakıyoruz. Petrus içeriye dalıp serili duran bezleri gördü derken görmek sözü için kullanılan söz teoreo diye bir söz kullanıyor. Bu da gözlemlemek. Üzerinde düşünmek, bir şeyi bilmek için tüm dikkatini onun üzerinde toplamak. Yani bakıyorum bir kitap var orada. Biraz dikkatli baktığımda üzerinde desenler var. Yani baktı, fiziken gördü bir şey, keten bezleri vardı. Biraz detaylara, biraz daha incelediğinde başka şeyler de gördü orada. Yani detayları gördü. Orada vurgulamak istediği o sevgili kardeşler. Kitaba bakıp üzerindeki o desenleri ya da renklerini görmek gibi. Bunu nereden anlıyoruz? Petrus baktığında İsa'nın başına sarılı olan mendili, hem de başını saran mendilin diğer bezlerle ayrı bir şekilde olduğunu ne yapmıştı? Düzenli bir şekilde katlanmış olaraktan görmüştü. Yani beraber değildi kefen bezleriyle. Ayrıydı. Bunlar birer detaydı. Her biri birer detaydı. Detaylarıyla gördü. Daha sonra Yuhanna içeriye giriyor. Petrus'un gördüğü tüm ayrıntılarıyla her şeyi ne yapıyor? Yerli yerinde görüyor. Şimdi 8. ayette kullanılan söz idos sözü. Bunun tam karşılığı idrak etmek, kavramak, anlayışa kavuşmak demektir. Bu söz aynı zamanda bilmek anlamına da geliyor. Bunu birazcık araştırdım. Örneğin İsa Mesih Petrus'a 3 kez beni seviyor musun diye sorduğunda Petrus ne dedi? Evet Rab, seni sevdiğimi biliyorsun. Şimdi Petrus biliyorsun diyor ya, orada kullandığı söz aynı söz. İdos sözü. Yani bu şunu gösteriyor sevgili kardeşler. Yuhanna tüm gördükleri karşısında artık Rabbinin dirilmiş olduğunu biliyordu ve artık emindi. Baktı gördü, biraz daha detaylara girdi, sonunda anlayışa kavuştu ve emin oldu. Evet, Meryem'in bize aktardığı haber gerçekleşmiştir, doğrudur. Ve emin bir şekilde bunu kavramış oldu. Thomas da biliyorsunuz kanıt aramıştı değil mi? Onun ellerine çivilerin izini görmedikçe, çivilerin izini parmağına dokunmadıkça iman etmem demişti. Ama daha sonra Thomas'a görünen İsa Mesih Thomas için dedi ki beni gördüğün için iman ettin. Demek ki Rabbi çok memnun eden bir iman türü değildi bu. Thomas'ın imanı. Ve arkasından dedi ki ne mutlu görmeden iman edenlere. İman nedir? İman kutsal kitaba göre görülmeyeni görmektir. Görmediğimiz bir Tanrı'ya inanıyoruz sevgili kardeşler. Bu imandır hamdolsun. Bizlerin önünde var mı? Mezar var mı? Var mı kefen bezleri? Bir kanıt yok. Bizim karşımızda fiziki kanıtlar yok sevgili kardeşler. Ama en köklü ama hiç değişmeden bize ulaşan diri Tanrı'nın sözü elimizde. Tek kanıt burada. İstersen kabul et, istersen kabul etme. Bu iki kapak arasında yeterli kanıtlar mevcut. Sana yeterli kanıt burada aktarılıyor sevgili kardeşler. Onun için kutsal söz diyor ki bize Yuhanna 19. bölümde. Bunu görenler tanıklık etti. Neden? Öyle ki sizler de iman edesiniz diye. Hamdolsun. Sizler, bizler, ben iman edebileyim diye Tanrı sözünü günümüze kadar korudu. Recep iman etsin diye. Recep bize gelsin diye. Recep tövbe etsin diye. Her birimiz için. Herkes kendi ismini koyabilir. Bunu görenler tanıklık etti. Öyle ki ben de iman edebileyim diye. Kendi adını koyabilirsin. Evet sevgili kardeşler. Bu görkemli diriliş o dönemin imanlarında çok belirgin bir değişiklik yarattı. İsa Mesih son nefesini verdiğinde çarmıh üzerinde her şeyin bittiği düşünülüyordu. Her şey bitmişti. Yenilgi içerisindeydiler. Ama bakıyorsunuz ertesi günü bu aynı kişiler sokakta zafer kazanmış kişiler olaraktan sokaklarda koşuyorlardı. Öyle ki ölüme bile hazırdı bu kişiler sevgili kardeşler. Ölüme bile hazırdı. Neden? Rablerini gözleriyle görmüştü. Demek ki önce güneş tutulması gibi karanlığa gömülü olan iman daha sonra tan gibi ağırmaya başladı ve tamamen aydınlığa kavuştu. Evet, son sözüm şu olacak. Nokta sözüm. Bütün tarihi kanıtlar, bütün kanıtlar bize şunu söylüyor. İsa Mesih diridir. İsa Mesih diridir. Gerçekten de diridir. Ama daha da güzel olanı var. Diri olan içinde yaşıyor. Bunu diyebiliyor musun? Dirilmiş olan, beni kurtaran, sonsuz yaşam sağlayan iman diyor ki, diri olan içinde yaşıyor. Değerli kardeşim, eğer sen hala bu ayrıcalığı yaşamadıysan, yaşamadan gitme lütfen. Yalvarırım size. Ama diyorsan ki, Recep kardeş, ben o ayrıcalığı yaşadım. Eğer yaşadıysan sevgili kardeşim, sen de o zaman o diri olanın başkalarının içerisinde yaşasın diye iyi haberi başkalarına anlat. Hiç geri durmadan. Rab hepinizi dolu dolu bereketlesin. Her zaman bize, en azından her pazar bize Rabbimizin diri olduğunu anımsatsın. Belki o iştah bizi insanlara gitmemizi sağlar. Ulaşmamızı sağlar. Amin.
Vaazı dinlediğiniz için teşekkürler ederiz. Sorularınızı Müjde Kurumu Postbüs 1218 7500 BE Enschede Holland adresine gönderebilirsiniz veya e-mail adresimize göndersiniz. Adresimiz info@mujde.nl. Görüşmek üzere.